Radyo Karavan'dan herkese merhabalar. Yeldan'la birlikteliğiniz başlamış bulunmakta. Evet, bugünlerde biraz şeyiz yani, hani ne olduğunu anlamaya çalışırken kendimizi fena halde sinirlenmiş, korkmuş, ürkmüş, normal hayatımıza devam ederken acaba bir yerde bir yanlış mı yapıyoruz biz, yapmamalı mıyız demiş halde buluyoruz. Özellikle Suruç katliamı sonrası ve ya hem Suruç katliamı hem ondan sonra olan olaylar ve parça pinçik ayrılmışlığımız, herkesin kendini her konuda haklı görüyor olması, herkesin her konuda her şeyi biliyor olması, bir miktar duygularını dile getirenlere karşı sen de duyar kasıyorsun deniliyor olması, beri tarafta sen benim gibi düşünmüyorsun deniliyor olması, sadece 2-3 gün içerisinde doğru olan bir şeyi savunuyorsunuz diye ve yanlış olan şeyin yanlış olduğunu söylüyorsunuz diye sürekli birileri tarafından etiketlenip duruyoruz. Tamam, bu bir öfke. Aynı zamanda yani böyle büyük bir katliamın arkasından insanların haklı olarak göstermiş oldukları bir öfke, ama hani birazcık da sakin olmakta da fayda var değil mi? Yani hani insanları etiketlerken, onların hakkında bir şeyleri söylerken bir miktar oturup birbirimizi dinlemeyi, anlamayı zor buluyoruz galiba. Çok zor geliyor bize. Ve bu yüzden işte dün artık bir sinir harbi içerisinde, ah yeter artık, ki kimseyle bulaşmadığım halde. Hani hangi okuyorum bakıyorum ama hani bunu da o insan yazmış olamaz diyorum. Sonra içimden diyorum ki hayır öfkesiyle yapıyor bütün bunların hepsini. Hayır, üzüntüsüyle yapıyor bütün bunların hepsini deyip sessizce durup duruyorum kenarda. Sonunda kapattım. Fakat neymiş efendim? Twitter'ı kapatmışlar. Mahkeme kararıyla. Durur muyum içimdeki anlaşık bir anda? Bana hemen WhatsApp'tan bir arkadaşım bildirdi. Dedi ki sen gittin dedi, Twitter kapatıldı. Ney dedim. Kapatıldı mı? Kapatılmış olamaz. Onlar kapatamazlar. Ben istersem kendi hesabımı kapatırım diyerek yeniden döndüm Twitter'a. Halbuki planda en az bir hafta, bilemedin iki hafta falan hiç uğramayacaktım. Vallahi billahi. Yani en kötü ihtimalle doğum günümde kapatırım. Ne yapayım yani artık. Ama şu anda hayır. İçimdeki anarşik bir anda kendine geldi. Bir dur dedi dedi. Dedi geldi hanım, ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş şimdi değil dedi. O öyle öyle şeylere sinir. Gerçi bunları da görmek gerekiyor tabii. Yani netice itibariyle herkesin neye nasıl tepki gösterdiğini o esnada anlıyorsun ve görüyorsun. Maalesef ölüm denilen bir gerçek var. Yani mesela işte bizde de kaldırıldı ama yıllarca uygulanan bir idam cezası vardı. Yani zaten hayat denilen şey bitmek üzere tasarlanmış. Bitiyor. Hani yok. Ve bir insana verilebilecek ceza zaten hayatın sonu olan bir şey. Olan bir şeyi ceza olarak bir insana veriliyor olması hiç kimseye hiçbir şey kazandırmıyordu ve nihayetinde o saçmalıktan kurtulduk. Ama bu sefer de başka bir saçmalık kendisini gösteriyor. O da infaz. Ya gene aynı durum. Senin gibi düşünmüyorum. Öl. Sen de ölme, ben de ölmeyeyim. Niye ölüyoruz ki? Neden yapıyorsunuz bunu? Benim gibi düşünmüyor. Şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Yani her tarafından bakmaya çalışıyorsun her şeyin. Eğer yani hani geçtiğimiz yıllarda bir uzunun söylemiş olduğu bir laf vardı hatırlarsanız eğer. Ya taraf olursun ya bertaraf olursun diye. Çok uçlarda taraf tutulmaya zorlanıyoruz biz sürekli olarak. Ve bakın amiyane tabiriyle söyleyeceğim bunu. Kimse lütfen yanlış algılamasın ama bertaraf değil, bildiğiniz taraf değilsen telef ederiz gibi bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Ben inanıyorum, benim gibi inanacaksın. Hayır. Ben düşünüyorum, benim gibi düşüneceksin. Hayır, sensin o. Sen inandığında, inanmadığında seninle alakalı olan bir şey. Düşündüğünde, düşünmediğinde seninle alakalı olan bir şey. Seni sen yapanlar. Ama beni sen gibi yapmaya zorlayamazsın. Yapamazsın, böyle bir hakkın yok. Ama işte bu dediğim gibi hani aşamaları var. İnsanların yaşadıkları üzüntü, öfke, şaşkınlığın aşamaları var. Ve bunları çok şiddetli bir şekilde gösterme durumu oluyor. Fakat yani hani doğruyla yanlışın tarafında olunca etiketlenmek de ne bileyim ben. Hani hakikaten ne bileyim ben yani. Sahiden ne bileyim ben. güzel adamları, güzel kadınları okuyarak, onları dinleyerek, onları izleyerek büyüdük. Ama artık giderek o kadar her şey çirkinleşiyor ki kendi ilk gençlik yıllarımızı biz hani kötü olarak addediyorduk ama belki de şöyle bir gerçek var. Yani ama tabii böyle toplu ölümlerin gerçekleşmesini özellikle sosyal medya üzerinden öğrendik. Ama işte nedir onun adına haberleşmenin çok daha baskı altında olduğu yıllarda neler neler oldu. Hiçbirimizin hiçbir şeyden haberi yok yani netice itibariyle. Yani bunu lütfen coğrafya olarak değerlen. Bu ne ya? Bıçak sırtındayız sürekli olarak. Her söylediğinde birisi alınacak, birisi darılacak, birisi kızacak diyerek korkup korkup duruyoruz. Tek bir gerçek var ya. İnsanlar öldü ve geri gelmesinin mümkünatı yok. Geride gözü yaşlı ana babaları kaldı. E artık birbirimizi sevmeyi öğrenelim ya. Yeter ama yani. Daha ne kadar öleceğiz, ne kadar öldüreceğiz birbirimizi?
Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim? Nerede o beklediğim, rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim. Rengi başka, tadı başka.
Radyo Karavan'dasınız, Yeldan'la birliktesiniz. Asıl önemli olan birbirimizin sözünü dinleyebilmemiz. İşte biz bunu başaramadığımız için zaten sorun yaşanıyor. Birbirimizin sözünü maalesef dinleyemiyoruz. Ve herkes, yani her şeyin bir uç noktası var ve bu yüzden de garip garip tanımlamalar çıkarılıyor. İşte mesela şimdi geride bıraktığımız yıllarda ılımlı İslam diye bir şey vardı. Şimdi bilinçli İslam diye bir şey çıkarılmış. Yani esasına bakacak olursanız yani insanlar kendilerini savunmak durumunda kalıyorlar. Çünkü bir tane yanlışın yahut binlerce ya da milyonlarca yanlışın ki rakamlar maalesef pek de az değil, yapmış oldukları sonucunda kendi inandığı ve düşündüğü şeyleri savunmak durumunda kalıyor. Tarihte birazcık geriye gitmeyi size tavsiye edeceğim maalesef. Bu da gerçeklerden bir tanesi. Yani şeyin nedir onun adına, aşırılığın sonu yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Ve her dakika daha da fazlası istenecek. Bu kötülük değil. Hani herkes bunu kötülük olarak sürekli olarak yansıtıyor ya da böyle görüyor. Bu kadar büyük kötülük olamaz, bu kadar büyük kötülük olamaz diye. Hayır, bu topraklarda kötülük falan yok. Bu topraklarda kokuşmuşluk var. Görmezden gelme var. Bana dokunana kadar aman diyeyim demek var. Saçmalama durumu gerçekten çok fazla var. Yok, çok geçmişe gitmeden önce bir örnek vereceğim size. İşte dediğim gibi yani ben her tür düşünceyi savunan insanla oturur konuşurum. Katılmadığım yahut öfkemin artık beni aştığı noktada tamam der, o ortamı terk ederim. Çünkü bakarım ki olmuyor. Yani NATO kafa, NATO mermer. Ne ben onun söylediğini duymak istiyorum, ne o benim söylediğimi duymak istiyor. İkimizin de birbirine söyleyeceği hiçbir şey yok. İşte eski çalıştığım iş yerinde mutfakta çalışanlardan bir tanesi de şu andaki esasında geçici iktidarı ve ondan sonra işte onun işte yöneticisini filan pek bir seven, pek bir hayran olan gillerden. Ondan sonra amacıma işte biz de anlatıyoruz netice itibariyle, ya bak canım benim, sen öyle diyorsun ama esasında olaylar böyleyken böyle, bak başını kuma gömüyorsun, yani boşu boşuna şey yapıyorsun, savunuyorsun bunu. İyi olan bir şey varsa biz iyi olduğumuzda söylemesini biliriz ki yapmıştım var yani bunu. Aa, evet tamam, bu iyi bir şeydir ama bu bir elin parmaklı, bir elin beş parmağını geçmiyorsa iyi yapılan bir şey, bunu savunmamın mümkünatı yok benim. Hani en çok savunulan şeylerden bir tanesi şu: yol yaptı. O yollar yıllardır sürekli olarak yeniden yapılıp duruluyor. Ben kaç kere memlekete giderken bitmedi mi arkadaş bu dediğim inşaatlarla karşılaşıyorum mütemadiyen. Çünkü doğru yapılmıyor, olması gerektiği gibi olmuyor. Bunu söylüyorsunuz, yani boşa giden bir şey bugünü kurtarırken senin geleceğinden sürekli olarak bir şey harcanıyor diye. Hayır, hiçbir zaman anlamak istemedi. Bir gün böyle sinir harbi içerisine geldi işine. Nasıl küfrediyor ama? Nasıl Allah, o en bir ayırıp bayıldığı adamlara küfrediyor. Dedik ne oldu? İşte Akbil'de bir uygulamaya gidilmiş, atıyorum 100 liralık bir Akbil yüklüyorsa ondan sonra ve 100 tane bilet hakkı varsa bu 70'e düşürülmüş ve bu yüzden ucu sana dokundu. Ama daha fazla dokunacak, zaten anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Sen orada hani sana bir şey veriyor, nedir onun adına, güzel bir katakulli. 9.99 gibi bir şey bu. Sen 10 diye algılamıyorsun ya, bu da öyle bir şey. Aylık akbil ücreti 100 lira. Bilmiyorum ne kadar olduğunu, gerçekten bilmiyorum. Çünkü hani düzenli olarak kullanmadığım için aylık olarak da satın almıyorum. 100 lira ve bunu da belli bir biniş sağlıyor sana, ki daha öncesinde bir de bu sınırsızdı. Ya da daha öncesinde başka uygulamalar var. Peyderpey senin sahip olduklarını aynı para altında azaltmaya başlıyor. Ve ucuz sana dokunmaya başladığını küfrediyorsun. Peki bunu yapan insan daha sonrasında ne yaptı? Gene inadım inat götüm dört kanat diyerek aynı şekilde savunmaya devam ediyor. Çünkü unutuyor. Çünkü artık alışıyor. Diyor ki 100 liraya 100 kere otobüse bineceksem, şimdi 100 liraya 70 kere bineceğim otobüse. O zaman ben de 70 kere binecek kadar kullanırım. Ne yapayım artık diyerek kabulleniyor bunu. Ve bu insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Zor. Sahiden çok zor. Sabrının sonuna geliyorsun. Ve sonunda diyorsun ki tamam sus. Bir dakika ya. Gözünü seveyim, sus ne olursun, seni anlamaya çalışıyorum ama artık yoruluyorum, anlamak da istemiyorum yani. Sahiden. Yani neyse ya, yani sonra işte gene onu da bir kenara bıraktık. Birbirimizi sürekli ırkçılıkla suçlama durumumuz. Sen şusun, sen ırkçısın, sen ben buyum diyorsun, sen ırkçısın. Niye ya, niye böyle bir şey söyleniyor? Ve en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de şu oldu Suruç katliamı sonrasında. Bir grup ne işi vardı o çocukların orada diyerek garip bir söylem içerisine girdi. Bir grup niye Türkçe kitap götürüyor? Ama yani hani derler ya, at izi it izine karıştı diye. Sahiden öyle oldu. Bir sakin olun ya. Rica ediyorum. Lütfen birbirimizi sevmeyi öğrenelim artık. Ay yok ederek bir yere varmıyoruz. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin. Gelsin o
polisiniz devletiniz gelsin, gelsin. Bakanınız haklarımı versin, versin. Aman istemem üzeri kalsın. Ev işlerini Marslılar yapsın, yapsın. Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım olsun, olsun. İstemezsem soyları kurusun.
Çekmişim ben çekirdek aileyi, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam.
Cinayetinize sessiz kalmaz, kalmaz. Yastık değildir köşede durmaz, durmaz. Kol kırılsa yen içinde kalmaz, kalmaz. Tarih yazar figüran olmaz. Çevir dünyayı tersine dönsün, dönsün. Seni dövemez izini dövsün, dövsün. Kız kardeşlerin sesini duysun, duysun. Kadınlar sokaklara dökülsün.
Bundan böyle duramam ben evde. Sonra özgürleşmeyle. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam.
Radyo Karavan'dasınız, Yeldan'la birliktesiniz. Bu hafta hayatımın en fena travmasını yeniden yaşadım. Twitter ahalisi biliyordur. Twitter ahalisinden olmayanlar için anlatayım. Biliyorsunuz ablam bayram dolayısıyla memleketteydi. Ben de hani gidemedim ya, sonrasında uçağı kaçırdığım için o bilet benim kıçımda patlamıştı. Neyse tabii şeyden dönerken, havaalanından dönerken hani uçağı kaçırıp ben bir ağla gözüm şişti ya, yemin ediyorum gözüm şişti. Taksici böyle üzüldü halime. Onun da var ya, ne biçim para verdim be. Uçak parası kadar da taksi parası verdim. Şu parasızlığımda çok fena içim oturdu. Vallahi yemin ediyorum yani. Ama hayın ablam gene her zaman yapacağını yaptı. Ne yaptı? İşte bir tane fotoğraf gönderdi dün sabah. Kanım çekildi. Yemin ediyorum kanım çekildi ya. Yani böyle bir hainlik yok. Sahiden. Çocukken annem artık nereden bulduysa bulmuş mum çiçeği denilen saçma sapan bir çiçeğin yaprağını. Sen onu işte önce suda şey yapmak, filizlendirmek, sonra arkasından saksıya dikmek gibi çeşitli yöntemlerden geçirdikten sonra bunu evin salonunun tam ortasına koydu. İğrenç, gıcık, gerizekalı bir çiçek. Ve bu çiçek şeylerden, sarmaşık familyasından böyle büyüdükçe büyüdü. Ağrısızın önde gideni. Dediler ki bu çiçek 7 yıldan önce çiçek vermez. 7 ilk başlarda böyle bir heyecan. 7 yıl boyunca çiçek vermeyecek diye falan böyle şey yapıyorsun. Merak ediyorsun, çocuksun. Fakat sonra kazın ayağı hiç öyle görünmüyor. Olmadı yani. Görünmüyor değil. Kazın ayağı hiç öyle olmadı. Ne biçim cümle kuruyorsun Yelda Hanım ya? Görünmüyor dedi ya. Ya tamam bir dakika ya. Neyse. Bu büyüdükçe yapraklar artmaya başladı. Salonun tavanını sarmaya başladı arkadaş. Tam o yıllarda da işte ortaokuldayım. Ev ekonomisi dersleri falan. Ve şey o ev ekonomisi dersinde makrome ördürüyorlar. Ne yapacağım ben makromeyi Allah aşkına yani. Olsun Yelda. Yaptığın bize ise öğrendin kendine. Evet şu anda oturdum evde sürekli makromeden şey yapıyorum mesela çiçek askısı falan yapıyorum. O kadar bir şeyim ona karşı tutkunum. Neyse işte zaten dalga geçer gibi o iğrenç tiksinç gıcık makromeyi de koydu o saksının altına annem. Ondan sonra amacıma bu büyüdükçe yapraklar artıyor. Yaprakları arttıkça işte annem sürekli olarak şey Yelda şunun tozlarını aldın mı? Tek tek siliyorsun öyle hani nedir onun adına alayım bunu dışarıya çıkartayım. Ondan sonra hortumla yıkayayım bilmem ne filan feşpeken yok. Yok illa tek tek tek çünkü sarmış artık evin her tarafını. Daha bir de açmıyor dingil çiçek. Sonra arkasından artık yani haftada bir filan siliyordum ben yapraklarını. Böyle yapraklar tek tek yere düştüğünde filan mutlu oluyordum. Hatta sonlara doğru o 7. yılın sonuna doğru artık şu haldeydim. Kuruması için bir yerlerde bir şeyler okuyorum. Bu çiçekleri kurutur saksı da filan diyerek. Yemin ediyorum aynı aynı onu kurutmak için elimden geleni yaptım. Yaptım. Yeşili seviyorum, doğayı koruyorum ama doğanın içerisinde olmasın saksı. Ne demek ya sen betonun içerisine saksıyla koyup kendini. Hayır, bahçesiz bir evde olsan tamam eyvallah diyeceğim. Bir de her iki tarafı da bahçeli bir evin içerisinde. Ön tarafında ayrı bahçe var, arka tarafında ayrı bahçe var, karşında elma bahçesi var falan. Bir ev yani. Apartman değil ki bu arkadaş. Neyse 7. yılın sonunda bu gerzekalı mum çiçeği sonunda çiçek açtı. Ay ay evde herkes pek bir mutlu. Çok güzel kokuyor. Allah için güzel de kokuyordu ama bu açtıktan sonra çıra gibi bir şeyi var böyle çıp çıp çıp çıp çıp damlıyor. Bir de onları silmek göreve düştü. İyi mi? Sonra onlar hızlı bir şekilde kuruyorlar. Kuruduğunda o tek tek tek tek tek tek düşüyor. Tam da hepsini topluyorsun. Artık sonuna gelemez oldum ve sonra bir gün akrabalardan birisi mi ya da eve gelen başka bir misafir mi ne birisi bir şey dedi. O yıllarda da böyle bizim babamın işleri falan bayağı kötü gidiyor. İşte bunun uğursuzluk getirdiğini bilmem ne falan peşmeken olduğunu söyleyince hop bu paketlendi evden dışarıya atıldı. Var ya bayram günü diye bir şey var ya o gün benim bayram günümdü. Ve ben yıllarca sırf o çiçek yüzünden salona girmekten nefret ettim ya. Vallahi bak abartmıyorum. Sahiden ya nasıl bir manyaklıktır arkadaş bu. Tek tek yaprak mı sildirilir deli misin kadın? Desen anneye öyle denmezler hala. Zorluklardan bugünlere kadar geldik işte. Şarkı dinlemenin vakti geldiyse demek.
Acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbinin esiridir. Alamaz bin sevgili kalbimdeki bu yeri. sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri. Alamaz bin sevgili kalbimdeki bu yeri, sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri. Hatıran var, her şey seninle dolu. Her yerde hatıran var, her şey seninle dolu. Her şeyde senin ismin, bu yol aşkımın yolu. Alamaz bin sevgili kalbimdeki bu yeri, sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri. Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri, sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri. Bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri.
Alıp gitsek buradan kendinizi uzaklara dediğiniz anda radyo karavanı açıyorsunuz. Başka başka diyarlara gidiyorsunuz. Hem müziklerle birlikte hem de aynı zamanda tabii ki bizlerle birlikte. Çünkü biz mükemmeliz. Çünkü biz şahaneyiz. Çünkü biz en bir mükemmel insanlarız. Ya öyleyiz yani Allah için.
Ben Allah'a da. Hakikaten be. Çok güzel.
Misal hiçbirimiz, yani şurada program yapanlar olarak, dönüp de sevdiceğimize ben bu ilişkiye kaç yılımı verdim, kaç yıl emek harcadım diyen gillerden değiliz. Bunu diyen bir sürü insan var. Mesela hani ilişkisi kangren olmuş, artık bitme noktasına gelmiş. Ondan sonra amacıma ve bu genellikle maalesef ve ne yazık ki Allah kahretsin ki, kahretmesin ki hemcinslerim tarafından söyleniyor. Ben bu ilişkiye kaç yıl mı verdim? Projem miydi arkadaşım bu senin acaba? Nasıl bir projeye girdin sen, kaç yıl mı verdim diyerek. Hani şeyde Tibet'te bir Budist tapınağı var ya, orada rahipler kum üzerine böyle günlerce haftalarca uğraşarak şey yapıyorlar, resimler yapıyorlar, sonra vişt hepsini serip bitiriyorlar. Bunu ilk gördüğümde gerçekten hayran olmuştum. Ya da ne bileyim, domino ile uğraşanlar haftalarca uğraşıyorlar, sonra işte bir etkinlik oluyor filan, ondan sonra sadece bir taneye dokunup hepsini birden yıkıyorlar. Parça pinçik ediyorlar. Böyle bir şey işte hayatta. Yani her şey bitmek üzere tasarlanmış olan bir şey. O yüzden özellikle radyo karavanı dinleyenler, bakın sizin en önemli görevlerinizden bir tanesi, aman mutlu, sağlıklı, ağız tadıyla upuzun bir ilişkiniz olsun. Vallahi isterim hepinizin böyle kak kak kak, kek kek kek, güle eğlene birliktelikleriniz olsun. Ama ola ki hani ilişki artık miadını doldurdu, o noktadan sonra dönüp de bak hemcinsim, özellikle sana söylüyorum bak, ben ki Yelda Hanım olarak sürekli olarak erkeklerle uğraşıyorum, bilen bilir. Şimdi sana da söylüyorum hemcinsim, hemcinsim. Onu da söylemesin, ne gıcık, zor lan hemcinsim. Sana söylüyorum, ben bu ilişkiye ne kadar emek verdim, kaç yılımı verdim cümlesini kuracak olan kafasın gitsin buradan. Dinlemesin. Ya da dinlesin lan, açık feyiz alır. DJ vardıysa da demez değil mi? Zaten onu diyecek noktaya da gelmesin yani hiç kimsenin ilişkisi. Tabii birbirimizi değiştirmeye falan kalkmıyoruz. Tabii ki hepimiz karşılıklı ilişkilerimizin içerisinde bir ilişki koçuyum, biliyorsunuz. Ama gündem bu kadar sıcakken yerden ben bu konulara geçme. Evet, her seferinde de söylemeye devam edeceğim. Evet, ben söylüyorum yani şey nedir onun adını? Bazı şeyleri engel olamazsınız. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Sizin dışınızda gerçekleşen şeyler var. İşte son yıllarda bu Rochester, Rockefeller bilmem ne vıdı vıdı filan peşmekan hikayeleri var. Doğrudur da belki de yani gerçekten o komplo teorileri de sonuna kadar doğrudur. Bilemem ki ben. Yani bu konuyla hiçbir şey ilgili bir şey araştırmıyorum. Onun da sadece diyebileceğim bir şey var. Abi götürüyor mu mezara ya diyebilirim. Neyse işte o yüzden ben ilişki mevzusuna geçiyorum. Şimdi ilişki koçu olarak da aynı zamanda bu programda bulunduğum için elbette ki şimdi diyeceksiniz ki kelin merhemi olsa kendi başına sürer, terzi kendi söküğünü dikemez derim ben size. Çünkü benim yapamadığım şey şu, bakıyorum ki karşı baştan bir şeyi veriyor, sinyali veriyor. Çünkü ben bunu o benim gerzekalı eski kocayla işte sevgililiğe başlarken de evlenirken de hep fark ettiğim halde görmezden geldim. Sahiden görmezden geldim. Yani dedim ki tamam peki. Hatta şöyle dedim yani tamam bu da bu insan da böyle ve ben sabrı öğreniyorum. Sabra bak arkadaş, insan da bir 11 yıl boyunca sabreder mi? Bir bilemedin 2 yıl sabredersin sonra der gönderirsin ama şartlar başkaydı. O bölümü bilen biliyor, bilmeyene de hiç anlatamayacağım tekrar. Neyse işte yani ama hani benim genel itibariyle ilişkiler konusundaki mevzum bu. Yani işte konuşurken bile karşındaki insan sinyali veriyor arkadaş. Bir yerden bir şey çıkıyor. Bir maraz çıkıyor yani. Seni rahatsız edecek bir şey çıkıyor. Ha onu anladın mı? Ben kaçıyorum. Hiç durmam öyle bir şeyin içerisinde. Çünkü biliyorum yani sonunda o başta hoş gördüğün yahut hoş görmek de değil görmezden geldiğin bir anlık den yoluğuna verdiğin bir şey daha sonrasında çığ etkisi yapıyor ve katlanarak büyüyor. Onu da gördük. Yok eski kocadan değil. Sonra o aşık olduğum gerzekalı vasıtasıyla hani şaka yaptım adı altında yapılan özürler. Daha sonrasında bu neydi? Yenen hurmalar gelir götünü tırmalar muhabbeti gibi o şakalar bir süre sonra haddini aşma noktasına geliyor. Katlanılmaz bir hale geliyor. İnsanın canını yakıyor. O yüzden de diyorum ya hani eğer bir ilişkiye başlayacaksanız şu anda yalnız olanlar can benim. Ve o insanın yani size göre rahatsız edici bir cümlesiyle karşılaştıysanız ve bunu şaka yaptım diyerek eğer maskelemeye kalkıyorsa vallahi sen bilirsin. Sonra dönüp ah vah tüh deme. Ama ya adam gönderiyorsunuz şimdi. Öyle. Etrafım yani beyni def et. Koy kenara. Etrafındaki insanlardan dinlediğim bütün hikayelerde de durum aynen böyle. Ne yapacak bu insanlar? Yalnızlıktan ölecek mi? Canım seçenek çok fazla. Niye yalnızlıktan ölesin? Yani öyle bir şey yok. Ayrıca da seviyorsan yalnızlığa kalabilirsin yani. Kim dedi ya illa muhakkak bir arada olmamız gerektiğini? Bazı ihtiyaçlar var ondan dolayı söylüyorlar. Tamam da yani kim dedi bunu? Kim dedi ya? Ben bu aşk meşk filmlerini falan da yasaklayayım diyorum ama diktatör olduğumda. Şimdi bazıları var güzel de be. Şarkı mı dinlesek acaba? Tam da yeri gelmişken Beyal'dan aşklı meşk bir şarkı mı olacak acaba? Bir saniye bir bana bırakır mısınız? Keyfimi çıkarır mısınız lütfen? Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Thought I'd believe in that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own.
blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah.
And it seems as though the ride is
on. The ride is on.
So you finally made it.
I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes the light can feel the fight is over.
Yeldan'la birliktesiniz. 2015 yılına kadar nasıl oldu da bütün insanları öldürmeden gelebildik? Hala şaşkınlık içerisindeyim. Öyle ya da böyle. Yayılmak, ondan sonra amacımı, alanını belli etmek, gözünün üstünde kaşın var demek, senin inancın bu demek. Misal ortaçağ. Ya kadınlar için gerçekten en korkunç olan dönemlerden bir tanesi ortaçağ. Katolik şeylerinin, neler onun adına, kiliselerinin ve onun din adamlarının kendi neşelerine ve kafalarına göre karar verdikleri bir dönem. Bak mesela şeytan icadı denilen hani söylem var ya, esasında bu 16. yüzyılda Katolik kilisesinin özellikle kendilerine karşı çıkabilecek, ondan sonra amacımı yeni buluşlar yapan, kendi görüşlerine zıt olan bilim adamlarını suçlamak için kullandıkları bir deyim. Ve hatta işte onları ele geçirdiklerinde de muhakkak öldürmek ve aynı zamanda ağır işkenceyle öldürmek yoluna gittikleri bir dönem. Yani o din adamları diyor ki, sen nasıl olur da böyle bir şey düşünürsün? Yok efendim, senin yapsan yapamazsan düşünemezsin böyle bir şeyi. Şeytan icadı bu diyerek işte ondan sonra zaten günümüze kadar gelmiş olan şeylerden bir tanesi. Bazen dönem dönem özellikle İslamiyet'le ilgili gördüğüm şeylerden bir tanesi de bu son yıllarda, yani son 50 yıl içerisinde gördüğüm en azından bu. Çünkü çok enteresandır, gariptir. Yani söylüyorum her zaman, biliyorsunuz siz de, ben deistim. Yani herhangi bir dine inanmıyorum. Çünkü esasında dinin insanları işte hem şey nedir onun adına, vicdan sahibi yapmak için olduğunu gördüm. Yahut işte baktılar ki herhangi bir şekilde insanları bir şey yaptıramıyorlar ki, bakın hani bu kadar aklı çalışan, bu kadar çok şeyi bilen insanlara günümüz yüzyılında işte en çok yaşanan hastalıklardan bir tanesi nedir? HIV. Ondan sonra onun hakkında herkes uyarıda bulunuyor. Bilim adamları uyarıda bulunuyorlar. Ne oluyor peki? Gene hastalık var, gene devam ediyor. Ha, tedavi edilebilir mi? Esasına bakacak olursanız evet, tedavi edilebilir bu hastalık, ama o da tabii ilaç şirketlerinin işine gelmiyor. Ama işte yıllar önce, işte yüzyıllar önce insanlara bunu bilimle anlatmak mümkün olmadığında din yoluyla anlatmayı tercih etmiş. Dönem dönem dini doğru bir şekilde kullananlar da olmuş. Yine çok enteresan. Hani savunduğum için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Yermiyorum ya da savunmuyorum. Bakıyorum, objektif bir şekilde bakıyorum. İslamiyet'in en büyük sorunlarından bir tanesi Hristiyanlık'ta olduğu gibi kendi orta çağını yaşamamış olması. Ve son yıllarda neredeyse orta çağını yaşar hale gelmiş bulunmakta. Son yıllarda yaşananları görünce. Yoksa o kadar fazla bilim adamının da yine bir sürü araştırma yapmış olması ve gönül rahatlığı içerisinde de yapmış olması daha ayrı bir durum yani. Gerçekten bir taraftan da oraya baktığında ama bir de bu da var da demek de gerekiyor yani. Sezar'ın hakkında Sezar'a vermek gerekiyor, değil mi? Yani onu da görüyorum ama her zaman söylüyorum. Yani kendi arkadaşlarım içerisinde konuşurken, şimdi de burada. Maalesef işte dinlerin böyle bir sorunu var. Yani hani bunu tanımlamak için doğru tanım galiba bu. Kendi o orta çağını yaşamamış olması. Ve bu yüzden bütün bunlar yaşanıyor. Ve en fenası da fanatizm tabii ki, her zaman olduğu gibi. Ama bu sadece dine özel bir durum değil. Her konudaki fanatizm gerçekten ciddi anlamda hasarlı ve zararlı. Yani işte bu futbol en çok sevilenlerden bir tanesi ki... Tamam hani ben de Beşiktaşlıyım diyorum ama kim oynuyor bilmiyorum arkadaş. Mesela Quaresmo mu neyse işte o bir ara gelmiş. Ben gittikten sonra haberdar oldum. Dedim ki ooo ne kadar yakışıklıymış. Tekrar geliyormuş galiba. Şimdi onu Twitter'dan alaberi şeklinde öğreniyorum. Nasıl şimdi en azından. Ama mesela hani futbol takımı tutarken de, yani ben Beşiktaş'ı tutarken şöyle tutmadım. Yani hani şu oyuncu var, bu oyuncu var değil. Kulüp başkanının göstermiş olduğu tavırdan gerçekten çok fazla hoşlandığım için, rahmetli Süleyman Seba'nın göstermiş olduğu tavırdan dolayı ben Beşiktaş taraftarı oldum ve Beşiktaşlı olmaya da devam ediyorum. Ama işte atıyorum bir gün şeyden, nedir onun adına, Dolmabahçe'den geçerken, yürürken maç çıkışına denk geldim. Böyle 100-150 kişilik böyle hanzo öküz bir gruba denk geldim. Dedim ki yani ben bu adamlarla aynı takım tutuyorsam tutmuyorum arkadaş, bana ne be, ben bırakıyorum falan deyip takım tutmayı bıraktım bir yıl boyunca. Sonra gene Beşiktaşlı arkadaşlarım yapma etme Yelda Hanım, öyle değil işte, sen gidersen ben gidersek bunlara bırakırız sonra takımı diyerek beni ikna ettiler. Ama yine sor hani kim oynayacak bu sene, biliyorum en azından Quaresmo varmış ya. Ben en son şeyde kaldıydım zaten. İlhan Şaş'ta, Mansız Şaş'ta değil. Ana böyle bir hata. Ne dedim ben? Böyle bir hata. İşte futboldan alakam bu kadar. Siyah, beyaz, şarkı oldu o zaman en büyük Beşiktaş ya.
comes with one desire to take me away. Oh, it ain't easy. Say goodbye, so darling, please don't start to cry. 'Cause girl, you know I got to go. I thought I wish you was a soul. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Radyo Karavan'dasınız, Yeldan'la birliktesiniz. Ya evet, çok iç karartıcı şeylerden bahsedip duruyoruz son günlerde ve işte onlardan bir tanesi de İzmir'de dün yaşandı. Bir esnaf orada işte mendil satmaya çalışan Suriyeli bir çocuğu fena halde dövmüş ve işte orada bulunan insanların müdahale etmeye çalıştıkları ama yine de bu esnafa engel olamadıkları gibi bir şey de var, açıklama var. Neyse, zaten bu esnaf hakkında gerekli soruşturma gerçekleştirilecekmiş. Ya ne zaman insanlığınızdan bu kadar çıktınız siz ya? Ne zaman biz bu hale geldik? Hep böyleydik zaten. Yani zaman deyip duruyorum da hep böyleydik ya. Ama ne demek ya, bir çocuğu birisi döverken onu görmezden gelmek, o esnaf dövmeye devam ederken hiç kimsenin buna müdahale etmemesi, benim bunu aklım almıyor. Almıyor, almayacak kere almayacak yani. Ve bunun hani açıklaması olarak Suriye, böyle bir durumla bir kez daha karşılaşmıştım ben. Hani daha önceki programlarda anlatmıştım, bir otelin hemen yanı başında bir çocuk bana bir şey satmaya çalışırken hemen birileri geldi ve o çocuğun kaçırıldığını düşündüm. Ve o oteli aradım ben hani yolda eve giderken, çünkü bir anda etrafım hiç tekinsiz olan birileriyle doldu ve ne oldu ne soruyorsan falan şeklindeydi. Çocuk böyle korkan gözlerle bakıyordu. Gücüm yetmedi benim o çocuğu kurtarmaya ve bu yüzden zaten vicdanım çok fena bu konuda. Neyse. Oteli arayıp işte oranın güvenlik görevlilerinden yardım istedim. Hem polise haber verdim hem de otelin görevlisini aradım. Ondan sonra müdürünü. Ve ilk kurduğu cümle şuydu. Suriyeli mi? Velev ki öyle. Ne kadar görmezden geliyoruz biz ya. Ben sokağa çıkmaktan korkuyorum artık. Bu korku şey değil ama, yani başıma bir şey gelecek diye değil. Bütün bu acıların hepsini gördüğümde gerçekten nefes alamıyorum, nefesim darlanıyor. Orada o insanların hangi şartlarda olduklarını biliyorum, görüyorum ve bu sadece Türkiye'nin sorunu olmaktan çıktı biliyorsunuz. Avrupa'nın da sorunu olmaya başladı. İşte mesela geçtiğimiz ay Sakız'a gittiğimde gene aynı durumla karşılaştım. Orada da işte bankın üzerinde oturuyorlar insanlar. Gururlular, mağrurlar ve bir dehşetin içerisinden kaçıp bir yere sığınmaya çalışıyorlar. Kimseden hiçbir şey istemiyorlar, beklemiyorlar. Ondan sonra amacım, ama Avrupa'nın kaypaklığı da ayrı bir durum yalnız bu konuda. Yani ciddi ayrı bir durum. Çünkü Cenevre Sözleşmesi'ne göre mülteci hakları denilen bir şey var ve sen de bir birliksin arkadaş orada. Bir birliksin. Bu noktada senin de yardımcı olman gerekiyor her konuda olduğu gibi yardımcı olman gerekiyor. Bana lan benim sınırıma gelmedi diyerek o zaman insanlık dervisi vermeye kalkmayacaksın. Kaldı ki Suriye'de yaşananların arka planda kimlerin ne gibi oyunları olduğu da artık bütün dünya tarafından bilinen bir gerçek. Kimse de kimseye mamal okumaya falan kalkmasın. Maalesef olan sadece orada yaşarken bir anda para hırsı bürümüş olan, gözünü gerçekten para hırsı bürümüş olan insanlar yüzünden düzenini bozup yaşamak için başka bir yerlere kaçmak zorunda kalan masum ve mazlum insanlar çekiyorlar bunun acısını. Ve Türkiye'de de bu yaşanıyor. Ya bu giderek daha da galiba mantıksız bir noktaya gelecekmiş gibi görünüyor. Çünkü zaten hani geçtiğimiz aylarda da bazı şehirlerde ne yazık ki örnekleri görmeye başlandı. İşte daha ucuza iş gücü sebebiyle işsiz olanların bile eğlenmesi falan durumu da yaşanıyor. Ne diyeyim ki ben yani? Anlaşmaları yapıyorlar, sözleşmeleri devletler imzalıyorlar da sonra uyumaya gelince herkesin birden bir uykusu mu geliyor, ne oluyor anlamıyorum yani. O zaman ne halt yemeye siz o anlaşmaların hepsini imzalıyorsunuz diye insanın bir sorusu geliyor yani. Ne bok yeme, vicdanınızı mı temizlemeye kalkıyorsunuz siz? Kodumun gerzekleri. Ay mezara götürecekler sanki. Hani bu da en naif söylemi olacak galiba ama yani bu özellikle İzmir'de yaşananda hani daha önce İstanbul'da da örnekleri sıkça yaşandı. Neyse en azından şöyle bir durum var. Yani neyse dediğim şey şu değil. Bu çocuğun burnunun kanamış olması, gördüğü şiddeti zaten affetmenin mümkünatı yok. Neyse olan şu. Bunu en azından sosyal medya üzerinden görüp tepkimizi dile getirebiliyoruz ve bir güç oluşturabiliyoruz bunun vasıtasıyla. Çünkü belki de birileri bunu paylaşmamış olsaydı kimsenin haberi olmayacaktı. Ve o çocuk hani zaten hani şey nedir onun adına bazı şeyler yapılacağı söylenmişti ama bir değil iki değil yani tamam ona yardım edilmesi gerekiyor zaten orada ayıbın ayıp değil öküzün öküzlük de değil yaratıklığın yaratıklığın değil ki alası bir durum yaşanmış ama diyorum ya yani hani hepimizin yaptığı şeylerden biri nasıl yaşayacağız evet yani her dakika üzgün ve mutsuz ve sürekli olarak umutsuz bir şekilde bakmayacağız ama galiba birazcık daha bu konuda yaptırımcı olmak gerekiyor yani. Hani bir iki lira vererek ya da bir şey satın alarak değil yani ortada bir sözleşme var arkadaş. Bütün ülkelerin imzaladığı Cenevre Sözleşmesi var. Birileri de artık bunu uygulamaya koysunlar. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Çünkü netice itibariyle birey olarak tabii ki elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama biz de vatandaş olarak hepimiz vergi veriyoruz. Bütün bunların hepsinin bir şekilde halledilebilmesi için. Hayır bu göz görmeyince gönül katlanır durumu değil. İnsani olarak halledilmesi için dünyanın her bir tarafında bu sözleşmeyi imzalamış olan insanlar vergiyi veriyorlar. O verginin içerisinde bu da var. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bu sadece Yunanistan'ın sorunu değil ya da İtalya'nın sorunu değil. Bu sözleşmeye imza atan her kimse hepsinin sorumluluğunda olan bir şey. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İyi araştırmak gerekiyor. Yani bir tane fotoğrafa bakıp üzülüyoruz ama zaten sokak böyle. Ve kaç yıldır bu halde? Neyse ya, bak gene neyse bölümüne geçtim. Araştırılacak, öğrenilecek, ne yapılacak, ne edilecek, bilinecek, bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum yani benim işim hukuk değil. Zaten işi bu olanların bunu yapması gerekiyor. Aman ben mi uğraşacağım? Evet işim buysa evet uğraşacaksın. Yapacaksın yani. Benim işim değil. Yeniden ben Amerika'yı keşfedemem ama sen yeniden keşfetmek zorunda kalmadan bildiklerini bunu yapabilirsin. Dinleyenler arasında bunu bilenler varsa da lütfen harekete geçsinler. Ne yapılması gerekiyor? İlla bir iğne mi batırmak gerekiyor? Çünkü bugün bunu yaşayan Suriyelilerin yerinde olma ihtimalini düşünmek gerekiyor. Çünkü dengeler maalesef ve ne yazık ki dünyanın her bir tarafında sürekli olarak değişip duruyor. Teşekkür ederim. Thank you.
I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Oh, any place is better. Standing from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. But me, myself, I got nothing to prove. Got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. You and I can both get jobs, and finally see what it means to be living. Enough so we can fly away. We gotta make a decision. We leave tonight or live and die this way. That's the way it is. Say his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. Said somebody's gotta take care of him. So I quit school, that's what I did. So we can fly away. We gotta make a decision. We leave tonight or live and die this way. Too far, just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. My old man's got a problem. He lived with a bottle, that's the way it is. Say his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he can give. Said somebody's gotta take care of him. So I quit school, that's what I did. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. But me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Oh, don't ever drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
Radyodasınız. Yelda Hanım'la birliktesiniz ve kamu spotu da verelim. Ya ben sabahtan beri sürekli kamu spotu şeklinde program yapıyorsunuz Yelda Hanım ama. Ne var ya, Allah Allah. Ve arabası olanlar, dört tekerliler, o arabalarınızı kaldırıma park etmeyin öküz oğlu öküzler. Dingiller, durrupler, park etmeyin kaldırımlara aracınızı. Ama ne yapalım şimdi, otopark vardı da biz mi park etmedik? O zaman gittiğin noktaya arabanla gitmeyeceksin. Düşüneceksin, biraz mantığını kullanacaksın. Diyeceksin ki he, ben oraya gidersem park sorunu yaşayabilirim. Şu noktaya kadar geleyim arabamla, oradan taksiyle yahut toplu taşımayla giderim diyeceksin. Bunu da mı akıl edemiyorsun arkadaşım sen? Bu kadar da mı yok? Ama işte belediyeler apartmanların altına otopark yaptırdı. O zaman gideceksin belediyeyle uğraşacaksın. Kardeş bak, yeni yeni binalar yapılıyor, sen niye? Hakikaten ya. 17 Ağustos depreminden sonra alınan kararlardan bir tanesi bu. Tabii her zamanki gibi uygulanmayanlardan. Maalesef yeni yapılacak bütün apartmanların işte deprem yönetmenliğine uygun bir şekilde yapılacağı. Bundan sonra özellikle otopark sorununun önüne geçilebilmesi için yeni yapılacak bütün binaların altında otopark bulunması zorunluluğu getirilecekti. Ne oldu o iş? Sahi lan, ne oldu o iş? Yandı gülüm keten elva. Gene punduna getirip birilerinden bir şekilde fırsatını bulup gene işini kılıfına uydurma moduna geçti. Ondan sonra da vay efendim işte biz park edemiyoruz. Kaldırıma park etmeyeceksin arkadaş. Gerekiyorsa bir kilometre öteye gidip park et ama kaldırıma park etme. Çünkü yani öyle ya da böyle sen de oradan yürümek zorundasın. Ne yapalım, hepimiz şey yapalım, sen kaldırıma park ettiysen ben de yolun ortasından mı yürüyeyim? Öyle bir dünya yok. Bir miktarda kurallara uymak gerekiyor, rica ediyorum ya. Bunu da biz mi öğretelim size? Madem o yönetici koltuğunda oturan insanları inat ve sebatla oraya oturtmaya devam edip söyleniyorsunuz, o zaman paşa paşa yürüyeceksin. Hem kalp sağlığınıza falan da iyi gelir, kan dolaşımını hızlandırır. Ne bileyim, günde en az 40 dakika yürümek... Bir yılda bir 10 kilo vermenizi sevmedin. Yalnız bir yılda da verilmesin be. İnsan istiyor ki kilo vermeyi başlamak, hani böyle diyet miyet muhabbetlerine girdiğinde, ki ben hani o durumların içerisinde yavaş yavaş kendimi yönlendiriyorum yeniden. Yalnız başlayınca böyle hop bir gecede gitsin istiyorsun. Ay niye böyle bir dünya yok ya? Niye yok? Zaten jetkiller de gerçek olmadı. Hakikaten ya. Neden hap yemekler yok jetkillerdeki gibi? Böyle koysan şeye, neyin onun adına? Mikrodalgaya, artık neye koyuluyorsa. Orada pıp diye bir anda senin istediğin yemek pişmiş olsa. Organik beslenmeye geçtik ama ya adamsınız. Öyle diyorsunuz da. Ya o da ayrı bir durum yani, değil mi? Organik organik yaşayıp organik organik yaşarken sürekli her tür kuralı alt üst ettiğimiz canımız, ciğerimiz yepis yeni şahane bu dünyanın içerisinde. Benim artık gitme vaktim geldi. Cuma günü görüşeceğiz. Haydın şimdi koç çıkılın.
She calls out got blisters on the soles of her feet. She can't walk.